Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. İslam ve Hayat'a hoş geldiniz sevgili izleyiciler. İslam ve Hayat'ta bugün cevaplamayı düşündüğümüz sorular içerisinde hac yerine para verip vermeme meselesi var. Fransa'da, Avrupa'da krediyle ev alma meselesi var. Resulullah adına yemek yeme meselesi var. Enteresan sorulardan. Alkol içeren kozmetikleri kullanma meselesi var ve ileriye doğru gidiyor. Diyor ki bir izleyicimiz, benim diyor hacca gidecek kadar param var, imkanım var yani. Ama gitmeye hala niyetim yok. O parayı bir camiyi düzenlemek için versem olur mu diyor. Olmaz, böyle bir şey olmaz. Yani her işin, her görevin yeri ayrı, her ibadetin yeri ayrı. Cami de gerektiğinde yapacağız, cami de yapacağız, camiye de gerekli olan her harcamayı yapacağız. Ama hac İslam'ın temel ibadetlerinden, yani İslam'ın 5 tane temel ibadeti var. Bunlardan birisi zaten Allah'ı birlemek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demek. Sonra namaz kılmak, sonra oruç tutmak, sonra hacca gitmek, sonra parası varsa zekatını vermek. İslam'ın şartları demişler bunlara. Aslında bu şartlar ifadesi tartışılır da. Fakat anlaşılmak için böyle güzel bir formül bulmuş bizim alimlerimiz veya geçmişimiz. Efendim böyle ifade etmişler. Bunların her birerlerinin yeri var. Olması olmaz. Hac için Allah diyor ki, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Kim yol bulabilirse onun gidip Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın bir hakkıdır. Allah'ın ondaki bir hakkıdır. Gidip ziyaret edecek yani. Efendim niyetim yok. Niyetiniz olmayabilir. Pek çok insanın namaz kılmaya da niyeti yok. Namaz kılmıyor veya zekat vermeye de niyeti yok. Zekat vermiyor ama niyetinin olmaması doğru yapıyor anlamına gelmez. Doğru olan bunların yapılması. Kim vakti, bu her ibadet vakti zamanı geldiğinde hemen yapılmalıdır. Böyle bir şey olmaz. Kaldı ki cami olmasa da namaz kılabilir insanlar ama insanlar üzerine farz olmuşsa hacca gitmek zorundalar. İkinci sorumuz, bir izleyicimiz diyor ki Fransa'da oturuyorum diyor. Burada kredili bir ev aldım. Şu anda krediye 650 euro ödüyorum. Bu evde kirayla otursam 900 ile 1000 euro ödemem lazım. Benim durumum İslam'a göre nedir diyor. Gerçekten bu müşkil bir durum. Yani ben doğrusu bunun içinden tam olarak çıkamadım. Bildiğimiz şey sürekli söylüyoruz. O da şu, insanlar zaruret kalmadıkça faiz almazlar, faiz vermezler. Nerede olursa olsun ileride sorular var, geleceğiz. Yani bunun Darul Harp, Darul İslam filan ayrımı yapıyor bazılar. Bunun çok fazla bir mesnedi yok. Onu da anlatmaya çalışacağız. Dolayısıyla burada kredi alıyor vatandaş. Krediyle hakikaten daha karlı çıkıyor. Yani işte krediye ayda daha az veriyor. Bir süre sonra ev kendisinin olmuş oluyor. Oysa kira vermiş olsa daha çok kira vermiş olacak. Ve 60 sene böyle oturmuş olsa gene kirada olmuş olacak. Bunu anlamak biraz zor. Yani buna hangi açıdan bakmak lazım biraz zor. Dolayısıyla şöyle diyebiliyoruz ancak, eğer Avrupa'da da, Almanya'da, Fransa'da, başka yerlerde de bu kredileri banka bir bakıma bizim finans kurumlarımızın, katılım bankalarının yaptığı gibi evleri ipotek edip üzerlerine alıp ondan sonra onun karşılığında size veriyorlar ve o evler bir bakıma onların olmuş oluyorsa ortada bir satış var, satış gerçekleşmiş olur. Allahu alem, böyle bir satış varsa eğer bu caiz olabilir ama bunun dışında doğrusu ben buna bir cevaz bulamadım. Bulmuş olanlar, meseleyi çok iyi bilenler söylerlerse öğrenmiş oluruz. Bir başka soru, enteresan, ilginç sorulardan. Böyle ilginç soruları daha önce söylemiştim. Toplayıp ayrı bir dosya yapmaya çalışıyorum. Efendim günün birinde onları bir kitap olarak çıkarırız diye. Diyor ki bir izleyicimiz, kim diyor? Aylin Gürel. Ben yediğim yemekleri Peygamber Efendimiz başta olmak üzere tüm ölmüşlerimin ruhlarına gönderiyorum diyor. Bir de içtiğim suyu özellikle Hazreti Hüseyin'in ruhuna gönderiyorum. Onun susuz olarak öldüğünü öğrendiğimden beri böyle yapıyorum diyor. Peygamberimiz Efendimizin ruhuna niyetle hayır yapıyorum. Çevremdeki insanlara yiyecek bir şeyler dağıtıyorum. Bir de Allah'ı görmeyi çok istiyorum ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yakın diye sadece biraz kıskanıyorum diyor. O da Allah'a olan yakınlığından dolayı. Yoksa onu da seviyorum diyor. Ben de yakın olmak istiyorum. Bu düşüncelerim yanlış mı? Bu konuda bilgi verirseniz sevinirim diyor Aylin Gürel kardeşimiz. Doğrusu yani bu düşünceler güzel duygulardan kaynaklandığı belli. Yani güzel düşünüyor, peygamberimizi seviyor, Allah'ı seviyor. Böyle şeyler yapıyor. Fakat muhtemelen biraz bilgi eksikliği bazen insana yanlış yaptırabilir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu için onun adına yemek yemiş olmanın anlamı ne? Yani insanlar bazen kendilerini kandırmış olabilirler. Böyle değil belki bu izleyicimiz ama yani kendisi yemek yemeyi hoşlanıyor, yemekten zevk alıyor. Bunu falanca için yiyorum diyor. Aslında tatmin etmek istediği şey kendi nefsi. Yani kendi nefsi için yiyor da peygamberimiz için yiyorum diyor. Bunun bir anlamı yok. Yani peygamber için yemek yemek ne demek? Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok naçar şartlarda yaşadı, doğru. Az yedi, doğru. Bazen karnı doymadı. Çoğu zaman karnı doymadı, doğru. Hazreti Ayşe annemizin ifadesiyle aylar gelir geçerdi ki yemek pişirmek için evimizde ateş yanmazdı. Böyle onunla bununla iki tane hurmayla bir kabuk ekmekle idare edilirdi, doğru. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isteseydi bunları bulurdu da aynı zamanda. Bulurdu da. Dolayısıyla o belki de bir örnek olarak böyle yaşamış. Öyleyse biz ona eğer onun adına bir şey yapacaksak bence böyle çok yiyerek değil, onun adına yemek yiyerek değil, yemeklerimizi kontrol ederek, yemeyerek, az yiyerek, onun gibi yaşayarak bir şey yapabiliriz. Bu ancak onun belki hoşuna gider. Yemek yeme onun hoşuna gitmiş olmaz. İnsanlar ihtiyacı olan kadar yesinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şimdi aklıma geldi söylüyorum. Yani insanoğlu karnından daha kötü bir kap doldurmamıştır. Doldurduğu kapların en kötüsü karnıdır diyor. İlle de yiyecekseniz diyor. O zaman o inkâne lâ mehâlete fethülüsün li ta'amihi ve thülüsün li şarabi. Eğer ille de yiyecekseniz o zaman hiç olmazsa midenizi üçe bölün diyor. Birisini yemeğe ayırın, birisini suya ayırın, birisi de nefese ayırın, nefesinize ayırın. Yani midenin nefesle ne alakası var? Mideyle mi nefes alıyoruz falan diyor bazılar. Doldurun midenizi de bakalım ondan sonra nefes alabiliyor musunuz? Bunu düşünerek. Dolayısıyla öyle sanıyorum ki biz Resulullah adına yemekle ilgili bir güzel bir şey yapacaksak onun bu yemekle ilgili tavsiyelerine uymalı, acıkmadan yememeli. Yemeğe oturunca da doymadan kalkmalı, az şeyle iktifa etmeli ve aza alışmalı. Yani bunu bir türlü bakın biz de uğraşıyoruz bir türlü tam o anlamıyla başaramıyoruz. Neden? Çünkü küçükten beri aile yapımız, yemek rejimimiz böyle gelmiş ve bakıyorum etrafıma çok kötü bir alışkanlık yemek yeme bir zevk haline gelmiş. Yemek yapma bir zevk haline gelmiş. İnsanlar bir araya gelince konu komşu hemen ne yiyelim ne yapalım onu pişirelim bunu yapalım filan diye mükellef bir sofra kurma peşindeler. Bu çok kötü bir rejim. Bu rejimi yıkmalı. Bunun yerine kanaat edeceğimiz kadar yiyebileceğimiz bir rejim kurmalı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına belki ancak o zaman güzel bir şey yapmış olur. Çünkü yemek yeme bir ibadet değil ki, bir hayru hasenat değil ki onu yapıyorsunuz da onun sevabını peygamberimize gönderiyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Yine aynı şekilde Hazreti Hüseyin'in, Allah ondan razı olsun efendim, su verilmeden susuz bir şekilde su diye belki inleyerek hunharca katledildiğini biz biliyoruz. Allah şefaatine nail eylesin. Korkunç bir şekilde katledildiğini biliyoruz. Bundan üzülürüz. Ciğerlerimiz parçalanır. İslam'ı bilen, onu tanıyan herkes bundan ızdırap duyar, acı duyar. Ama birler gibi de alıp onun acısına ortak olmak için ötemizi birimizi paralamayız. Zincirlerle vurup yaralamayız. Susuz kalıp böyle yapmayız. Ona dua ederiz. Onun makamının daha âli, daha yüksek olması için Allah'tan isteriz efendim. Yani ne yaparız? İslam'da olan şeyleri yaparız. Allah Resulü'nün bize öğrettiklerini yaparız. Kendi kendimize böyle ızdırapla, işkenceyle, acıyla ibadetler üretip o ibadetlerle bir şey yaptığımızı zannetmeyiz. Bunlar yanlış. Dolayısıyla düşünceler güzel olsa dahi insanlar bazen işkence çekerek efendim başka yollarla ibadet yaptıklarını zannederler. Bu doğru değil. Bunların doğrusunu öğrenmemiz lazım. Diğer bir sorumuz Gülden Çiçek Dağ adlı kardeşimizden diyor ki alkol içeren kozmetik ürünleri kullanılmıyormuş ama Bu her alkol türü için geçerli midir diyor. Parfüm kullanılabilir mi? Kıyafetlerimize sıksak olur mu? Parfümle namaz kılabilir miyiz? Kremde alkol varsa abdest bozulur mu? Hangi krem ve şampuanlar kullanılabilir? Hangiler kullanılamaz diyor bu Gülden Çiçek da kardeşimiz. Doğrusu buralarda da yine bir bilgi eksikliği olsa gerek. Çünkü alkol söz konusu olduğunda sık sık söylüyoruz biz. İslam'da yasaklanan şey müskiratın içilmesi. Müskirat ne demek? Sarhoş eden şeyler. Sarhoş eden içecekler, sarhoş eden isterse içecek olmasın. Sonra afyonu, esrarı, işte efendim ona benzer eroini, uyuşturucuları da buna katmışlar. Çünkü onlar da aynı şeyi yapıyor. Eğer sarhoş ediyorlarsa bunlar haramdırlar. Ve Efendimizin ifadesiyle çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. Ölçü bu. Yani bir şey sarhoş ediyorsa haramdır. Peki bir bardak, iki bardak, bir kadeh filan ben sarhoş olmuyorum diyebilir mi insan? Diyemez. Neden? Çünkü çoğu sarhoş eden bir şeyin azı da damlası da haramdır. Tamam. Bunda problem yok. Fakat sarhoş etmeyen türden alkoller de var. Efendim bunların kullanılmasında bir sakınca yok. Kaldı ki alkolü içmekle kullanmak ayrı ayrı şeyler. Hanefiler özellikle şarap dışındaki alkollü içecekleri pis saymıyorlar. Dolayısıyla kolonya gibi başka kozmetiklerdeki bir takım alkoller hamr türünden alkol olmadıkları için onlar zaten en azından Hanefi mezhebine göre pis olan maddeler değil. Öyleyse bu ürünlerde alkolün bulunmuş olması onların kullanılmasına engel değil veya onların elbiseye, kıyafete sıkılmasına engel değil. Engel olan belki başka şeyler var. Engel olan yani işin ahlaki boyutu var, ticari boyutu var. Niye efendim biz bu ürünlere, kozmetiklere vesairelere, parfümlere yılda milyarlarca dolar veriyoruz Fransa'ya, şuraya, buraya? Bu işin tabii fetva tarafı değil. Bu işin öbür tarafı. Oraları düşünelim. Oraları düşünelim. Bir, ikincisi bunları hangi maksatla, niçin ve nasıl kullanıyoruz onları düşünelim. Yani bunları kullanmakta bir sakınca yok. Kendi zatı içerisinde, kendileri içerisinde. Ama biz bunları ne maksatla kullanıyoruz? Kime görünmek için kullanıyoruz? Nerede kullanıyoruz? Kimleri tahrik etmek için, kimleri uyarmak için, kimlere mesaj vermek için kullanıyoruz? Bütün bunlarda problem olabilir. Olur demiyorum, olabilir. Yani bunların problemli kullanılması olabilir. İnsanlar onları düşünmeli. Bunun dışında efendim kremde alkol var, parfümde alkol var. Bunlar namaza mani mi? Hayır. Abdeste mani mi? Hayır. Abdeste namazla bunların alakaları yok. Efendim hangi krem ve şampuanları kullanalım? Sağlığınıza yararlı olanları kullanın. Bilemiyorum onların ben hangileri olduğunu. Lüzumsuz bir şeyde kullanmayın. Reklamlara kanmayın bence yani. Ben şahsen hiçbir şampuanın saça vesaireye fayda getireceğine inanmıyorum. Yani böyle faydalı maddeleri koyup da şampuana para kazanacaklarını sanmıyorum. Dolayısıyla bir sürü kimyasal maddeyi siz saçlarınıza sürüyorsunuz, bedeninize sürüyorsunuz. Muhtemelen bedeniniz, hücreleriniz, saç hücreleri o kimyasal maddelerden zarar görüyor. Bunları sormak lazım, doktorlara sormak lazım, işin ehline sormak lazım. Efendim ondan sonra da saçınız dökülüyor. Habire sürüyorsunuz, siz yine dökülüyor. Neden? Çünkü kimyasal maddeler saç dibi hücrelerini öldürüyor. Ondan sonra da saçlarınızı beslemiyor hücreler ve dökülüyor. Öyleyse yani şampuan kullanmanın anlamı ne? Efendim birilerini zengin etmek için diye düşünüyorum. Ben şahsen hayatta da kullanmıyorum. Elhamdülillah saçım da dökülmüyor. Bir başka soru katılım bankaları ile normal bankaların işleyişi arasında nasıl bir farklılık vardır diyor. Kredi kartlarının puanlarını kullanmak caiz midir? İki soru Burak Dodan kardeşimizden. Doğrusu bu sık sık geliyor bu soru ve sık sık cevaplamaya çalışıyoruz. Uzunca anlattık delilleriyle. Bu defa kısaca söylemek durumundayız. Katılım bankaları denen faizsiz finans kurumları ki son adı böyle oldu. Önceden faizsiz bankalardı. Sonra faizsiz finans kurumları oldular. Sonra da katılım bankalarına dönüşmüş oldular bildiğim kadarıyla. Efendim aradaki tek fark biri para alıp satıyor, birisi ticaret yapıyor. Para alıp satmadan doğan kazanç faizdir. Ticaretten elde edilen kazanç faiz değildir. Kârdır, helaldir, kullanılabilir. Bütün mesele bundan ibarettir. Dolayısıyla eğer sistemlerindeki çalışma şartlarındaki kurallara uyuyorlarsa demiştik bu katılım bankaları, bunların yaptıkları şey ticarettir. 100 kazanıyorlar, 20'sini de para sahipleriyle bölüşüyorlar. Onlara veriyorlar. Geri kalanı kendiler alıyorlar. İstedikleri kadar verir, istedikleri kadar alabilirler. Bu karşılıklı anlaşmaya, rızaya bağlı bir şey. Dolayısıyla aradaki fark birisi ticaret, birisi faiz. Müşrikler de sordukları zaman Peygamberimize aleyhissalatü vesselam, yani ne fark var ki faizle alışveriş arasında? O da kazanma, o da kazanma dediklerinde ayet-i kerime gelmiş. Efendim, قَالُ اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Müşrikler diyorlar ki alışveriş de faiz gibi. Ama اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى. Allah alışverişi helal kılmıştır, faizi haram kılmıştır. Bundan ibaret. Yani faizin haramlığını kabul eden insanlar faizi yemezler, ticaretle kazanırlar, temizinden ve helalından yerler diyoruz. Kredi kartlarındaki puanların, tekrar belki üçüncü kez oldu söylüyorum, puanların helal, haram olduğu kanaatinde değilim. Şüphe vardır bunlarda. Fakat şu kuralı söylemiştik. Yani böyle %20 İslami bir toplumda, ancak %20 İslamiyiz biz, %20 İslami bir toplumda bir şey kesin faizse onu yemeyiz. Zannı galiple faizse, yani büyük ihtimalle faizse gene yemeyiz. Ama çok az ihtimalle faiz olma ihtimali varsa %50'nin altında, o zaman ondan kaçınma durumu da yoksa, bir zorunluluksa onu yaparız. Bu kredi kartları kullanma böyle bir şey, onlardan toplanan puanlar böyle bir şey, onları kullanırsınız. Yani bunu sanki banka demek istiyor ki size, filan yerden alırsanız eğer benim ondan karım olur, ama siz de, size de o ürünü ben %5, %10 ucuza sattırmayı garantilerim filan. O aradaki fark sizin olmuş olur, ucuza almış olursunuz demek istiyor sanki banka. Biz de onu bir malı ucuza alma olarak görüyoruz. Yoksa faiz alma ya da verme olarak görmüyoruz. Ama bunda da problem var mıdır, şüphe var mıdır? Evet, bir miktar vardır. Onu da günün birinde inşallah hallederiz. Şimdi bir başka soru, kadınların namazda cehren okumaları caiz midir diyor Zülfikar Erkol adlı izleyicimiz. Cehren okuma şu demek, yani bildiğiniz gibi namazlar eğer cemaatle kılınılıyorsa gündüz namazları öğlen, ikindi, öğlen ve ikindi gizli okunuyor. İmam bunlarda Fatiha'yı ve Zamm-ı Sure'yi açıktan okumuyor. Eğer gece namazları ise, sabah akşam yatsı namazları ise, bunlarda imam Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi, yani Kur'an-ı Kerim ayetlerini açıktan okuyor. Açıktan okumanın adı cehren okuma. Gizli okumanın adı da gizli okuma. Yani hufyeten okuma, her neyse, gizleme. Şimdi demek istiyor ki izleyicimin sorusu şu, yani erkekler de, bakın sorunun esası şu, erkekler tek başlarına namaz kılıyor olsalar, cemaatte kılmıyor olsalar evlerinde, akşamı, yatsıyı ve sabah namazını, tek başlarına da olsa yine Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi cehren okuyabilirler, yani açıkça okuyabilirler. Başlar, birisi evinde namaza döner, Subhaneke yukur, ondan sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diye devam eder. Zamm-ı Sure'yi de okur. Sonra sanki cemaatteymiş gibi, imammış gibi kılabilir. Neden? Diyorlar ki burada, yani insan böyle yapmış olsa evde melekler var. O melekler ona iştirak ederler. Beraberce namaz kılarlar. Kur'an-ı Kerim'in okunmasından hasıl olan manevi atmosfer evi kaplar, kuşatır. Güzel bir şey olmuş olur. Bunda bir problem yok. Böyle olabilir diyorlar. Böyle olabilir. Yani tek başına da namaz kılmış olsa bir insan cehren okuyabilir. Kadınlar böyle yapabilirler. İşte şimdiye kadar anlattığımız bu soruya giriş mahiyetindeydi. Kadınlar böyle yapabilirler mi? İşte doğrusu şöyle bakabildiğim kadarıyla Hanefi mezhebi bunu hoş görmüyor. Yani Hanefi mezhebinde kadınlar tek başlarına da kılsalar yine içlerinden okurlar. Ancak diğer mezheplerde kadınlar tek başlarına kılıyorlarsa veya sadece kadınların olduğu bir yerde kılıyorlarsa, orada da kadınların da kendi başlarına Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi cehren okumalarında, açıkça okumalarında bir sakınca yok diyorlar öbürler. Peki nasıl onlar öyle söyler, bunlar böyle söyler? Efendim, doğrusu hangisi? Doğrusunu Allah bilir. Ama bu şunu gösteriyor. Demek ki Allah Resulü Efendimiz'den bu konuda bir açıklama yok. Yani şöyle yapın, böyle yapmayın. Kadınlar okusun, erkekler okumasın, o okusun, o okumasın diye bir açıklama yok. Sonradan alimler bunu diğerlerine kıyaslayarak, öncekilere kıyaslayarak, Efendim demek ki kadınlar okumamalı demiş Hanefiler. Böyle anlamışlar. Bu bir anlama. Öbürler de efendim okusalar bir sakıncası yok diye anlamış. Bu da bir anlama. Ama ittifak ettikleri husus kadınlar bütün mezheplerde kadınlar erkeklerin olduğu bir yerde namazlarını kılarken Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi cehren okumazlar. Açıkça okumazlar. İttifak edilen husus bu. Bunun dışında Hanefilere göre kadınlar yalnız başlarına da olsa cehren okumazlar. Ama diğer mezheplerin bazılarında kadınlar yalnız başlarına iseler ve sadece kadınlarla iseler, o zaman açıkça okumalarında da kadınların da açıkça okumalarında bir sakınca yok diyelim. Ve önümüzdeki İslam ve hayata kadar sizden yine dua bekleyelim inşallah. Allah'a emanet olun.